Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 13 Kasım 2019 Çarşamba. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Bundan kısa bir süre sonra saat 8 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmesi olacak. Bütün gözler oraya çevrilmiş durumda. Tabii Amerikan kamuoyunda büyük bir tepki var Cumhurbaşkanı'nın Amerika'yı ziyaret etmesi ve Trump'la görüşmesiyle ilgili. Kongre üyelerinin yazdığı mektup da basına sızmıştı. Pek çok Amerikan medyasının ana gündem maddesi Türkiye desek yeridir herhalde. Özellikle de her konuda S-400'lerden tutalım. Rusya'dan, Rusya'yla savunma işbirliğinden Suriye sahasına tarafların tezlerinin birbirine aykırı olduğu, müttefiklik ilişkisinin yerine getirilmediği ve Türkiye'ye yönelik tabii Erdoğan yönetimine yönelik çok ağır eleştiriler dört bir yandan Amerika'da işitiliyor. Böylesi bir ortamda düşük profilli bir karşılama oldu Cumhurbaşkanı. Dün geç saatlerde Türkiye saatiyle Amerika'ya ulaştı. Otelinin önünü güvenlik için kamyonlarla kapatmışlar. 8 civarında da görüşme başlayacak, heyetler arası görüşme de olacak. Yarına bakacağız bu görüşmenin sonuçlarının ne olduğuna. Bolivya'da darbe dün işlemiştik. Latin Amerika ülkesi, Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki darbeyi. Hakikaten faşist doğası darbenin gün geçtikçe ortaya seriliyor. Evo Morales Meksika'ya ulaştı. Kendi kendini başkan ilan eden bir senato başkan yardımcısı var. İncil'le gösteri yapıp yerlileri tabii küçümsemesi, ırkçıl, ağır ırkçı bir isim olduğunu anladığımız geçmiş mesajları da ortaya serilmiş vaziyette. Tabii arkasında, perde arkasında tamamen Amerika ile bağlantılı isimler, General Williams Kaliman, ordunun başı ve bir takım varlıkları kamulaştırılmış iş adamı Luis Fernando Camacho olan bir darbe bu. Detaylarını aktaracağım size. Bolivya'ya bakmaya devam edeceğiz. Dünyadan diğer başlıkları da aktarmaya çalışacağım. Vaktim el verdiği ölçüde. Bugün başımızı kaldıracağız ve geçen haftadan bu haftaya yansıyacak şekilde hem NATO ile ilgili tartışmalara bakacağız. Berlin Duvarı'nın çöküşünün yıl dönümü 9 Kasım Cumartesi günüydü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı beyin ölümü, NATO beyin ölümü gerçekleşiyor NATO'da açıklamasının yankıları kınandı geniş çaplı bir biçimde. En başta Alman ortağı Angela Merkel başta olmak üzere Emmanuel Macron. Macron'un açıklamasında bu NATO'daki durumu saptamayı yaparken Türkiye'nin yarattığı kriz de öne çıkıyordu. O da var ve ayrıca da tabii bugün Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi öncesi Türk-Amerikan ilişkileri var. Onun içerisinde tabii S-400'lerin alınması, F-35 programından Türkiye'nin askıya alınması daha doğrusu. Bu görüşme bir şeyleri çözebilecek mi onu bilmiyoruz ama Donald Trump da ikinci kez seçilirse Amerika'yı NATO'dan bile çıkartabilir diyen bir eski danışman var. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton. Bütün bunları konuşacağız. Burak Job'la, doçent Burak Job'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan önce Eksen'e frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca programın ikinci yarısı söyleşi bölümümüz, yani YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Oradan da bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Amerika seyahatine Cumhurbaşkanı'nın geçmezden önce Bolivya ile başlamak istiyorum. Dünden toparlayacak şekilde. Senato Başkan Yardımcısı Janine Anes, Evo Morales'in zorla, ordu polis gücü zoruyla istifa ettirilmesi, adeta ülkeden kaçmak zorunda kalmasının ardından kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş durumda. Ancak geçici devlet başkanı ilan etti ama Bolivya'daki meclisin çoğunluğu, senatonun çoğunluğu, büyük çoğunluğu iktidar partisi Sosyalizm Hareketi, yani kısaltması MAS, MAS'ın elinde, onların yokluğunda, yani temsilcilerin, halkın temsilcilerinin yokluğunda kendi kendini başkan ilan etti. 22 Ocak'ta seçimden bahsediyor. Kendisi yeni seçim komisyonu kurulmasından bahsediliyor. Perde arkasında General Williams Kaliman var bu darbenin ve daha önce babasının sahip olduğu varlıklar, kamulaştırılmış olan Santa Cruz'da yurttaş komitesi başkanlığı yapmış. Babasının fabrikaları, hidrokarbon sektöründeki şirketleri kamulaştırılmış olan, Morales tarafından kamulaştırılmış olan Luis Fernando Camacho var bu işin arkasında. Yani Janine Anez diyoruz ama onu bir kukla olarak görmek çok mümkün açıkçası. Amerikan yönetimi selamlamıştı bu gelişmeleri, bu darbeyi. Morales'ten de açıklamalar geldi. Meksika'ya ulaştı kendisi. Meksika Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı. Marcelo Ebrard, Meksika darbe diye nitelendirdi bu Bolivya'daki olayı. Morales, tarihin en kurnaz ve feci darbesi tamamlandı. Bir darbeci, sağcı senatör kendisini önce senato başkanı ilan etti. Sonra yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halkı baskı altına alan ordu ve polisin öncülüğünde Bolivya'nın geçici devlet başkanı ilan etti kendisini, dedi. Neden böyle bir tutum aldığını izah ederken de yöneticilerin, partisinin üyeleri, aileleri, çocuklarına karşı şiddet eylemlerinin düzenlendiğini, rehin almakla tehdit ettiklerini vesaire, pek çok olay olduğunu ve kan dökülmesini, çatışma olmasını istemediği için istifasını açıklamak zorunda kaldığını, adeta kaçar gibi gitti. 50 bin dolar da ödül koymuş ordu. Ülkeden çıkmaya çalışırken kendisine iletilen notta varmış. Onları aktardı Evo Morales. Şimdi yerine yemin eden Janine Anez, enteresan bir isim, bir kadın kendisi ve bu arada tabii açıkça ırkçı ve dinci demek lazım. Zaten bu Camacho dediğim Luis Fernando, Amerikan destekli darbenin arkasındaki oligark demek lazım. Panama belgeleri skandalına falan karışmış bir isim ve özellikle de İncil üzerinden politika tarif ediyor. Yani siyasete dini karıştırıyor kendileri. Şimdi Janine Anez de başkanlık sarayına elinde dev bir İncil'le girmiş. İncil saraya geri dönüyor demiş. Geçmişte attığı tweetler var. Satanist yerli ritüellerinden arındırılmış Bolivya düşlüyorum. Kent yerlilere göre değildir. Düzlüklerine geri dönsünler gibi cümleler kurmuş bir isim kendisi. Burada tabii hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli olmadan bu işler ordu zoruyla yapılıyor. Ordu üyeleri, polis mensupları da üniformalarındaki yerlileri simgeleyen, ki Bolivya'nın nüfusunun çoğunluğu zaten yerli ahaliden oluşuyor. Mestizolar var, Avrupalı sömürgecilerin mirasçısı olan karışık da Avrupalı sömürgecilerle yerli halkın bileşiminden oluşan mestizolar aslında. Sermayeyi elinde tutanlar, öyle söylemek lazım. Dün detaylarıyla konuşmuştuk. Böyle bir durum var Bolivya'da. Morales'in açıklamalarını da aktardım size. Morales aynı zamanda tabii mücadeleye devam edeceğini söylüyor ama artık Meksika'da benim tek suçum yerli olmak. Eğer bir günahımız varsa o da eşitlik ve adalet adına toplumun sosyal seviyesi düşük kısmı için sosyal programlar hayata geçirmek. Ben ancak sosyal adalet sağlandığında barışın hakim olacağına ikna oldum. Bizim en büyük suçumuz, günahımız ideolojik olarak anti-emperyalist olmamız. Bütün dünya şunu bilsin ki bu darbe yüzünden ideolojimi değiştirmeyeceğim ve düşük seviyelerden gelenlerle çalışmayı bırakmayacağım diye açıklama yapmış kendisi. Bir de Maradona'nın, Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona'nın paylaşım var Instagram hesabından. Ordu tabii sokaklarda muhalif avlıyor. Evo Morales'e destek vermiş kendisi ve Bolivya halkı ve her zaman en yoksullar için çalışan iyi insan Evo Morales için Bolivya'da düzenlenen darbeyi esefle karşılıyorum diye de bir açıklama yapmış durumda. Amerikalılar memnun bu darbeden. Böyle oligark patronlar ipleri ele alıyor. Bu kamulaştırmalar muhtemelen özelleştirmelere çevrilecek. Biliyorsunuz yani neoliberalizmin hakim olmadığı yerlere demokrasi böyle darbelerle taşınıyor. Ortaya çıkan demokrasi de zaten sıradan vatandaşların, yoksul insanların demokrasisi falan da olmuyor. Onların hayrına da pek az şey oluyor. Bunu da belirtmek lazım herhalde. Evet, şimdi Amerika ziyaretine geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 8'de görüşecek. Yani 4 saat kaldı görüşmeye. Çok düşük profilli bir Andrews hava üstünde karşılandı. Washington Büyükelçisi Türkiye'nin Serdar Kılıç vardı. Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi. Amerikan tarafında Protokol Genel Müdürü Cam Henderson karşıladı Cumhurbaşkanı'nı. Washington'da konaklayacağı otele geçmiş. Güvenlik içinde etrafı kamyonlarla kapatmışlar Cumhurbaşkanı için. Dün aktarmıştım size, ortada Amerikan yönetimiyle Türk hükümeti arasında çok ciddi sıkıntılar var, sıkıntılı başlıklar var. Cumhurbaşkanı giderken Suriye meselesini konuşacağız dedi. YPG'nin IŞİD gibi muamele görmesini istiyor Türkiye, Amerika ise ortağı olarak görüyor. Ferhat Abdüşahin, general mazlum diye Trump'ın zikrettiği, andığı, onun terörist ilan edilmesini istiyor. İadesini istiyor Türkiye ama Amerikalılar onunla çalışıyorlar. Mutabakat tam yerine getirilmedi diyor Türkiye. Amerika zaten petrol sahalarında şu an. Onların da bir şey yerine getirdiğini söylemek zor elbette. Ama Erdoğan'ın da Trump'la bu işleri kotaracağına, yani çözüm bulacağına emin olduğu, kaygı taşımadığı Türk yetkililer tarafından fısıldanmıştı. Tabii Rusya'ya da mesajlar var. Sonrasında Sayın Putin'le de görüşeceğiz demişti Cumhurbaşkanı giderken. Rusya da mutabakatı yerine getirmiyor diyor. Öyle bir iddiası var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Avrupa Birliği'ne de çatmıştı. IŞİD'lileri de bırakıyoruz, göreceksiniz günleri, gününüzü ey Avrupa Birliği demişti. Beyaz Saray'dan da dün aktarmıştım size. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien CBS'e konuşmuş ve açıkça Rusya'dan S-400'leri almayacaksınız. Yaptırım uygularız size. Suriye'de de bizim istediğimizin ötesinde iş yapamazsınız. Savaş suçlarından da endişeliyiz gibi mesajlar vermişti. Hatta bir ikinci mektuptan bahsediliyor. Dün aktarmıştım size. Koşulları kabul etmezse Erdoğan çok net bir biçimde ifade edilecek bunlar Erdoğan'a dedi O'Brien. Açıkça Trump söyleyecek dedi. Kaatsa dedikleri hasımlarla mücadele için yaptırımların uygulanacağı, S-400'lerin kurulması, kurulmaması, işte Rus silahları alınmaması, F-35 programına bu sayede geri dönülmesi gibi hususlar içeriyor. Ayrıca 100 milyar, tabii sopanın havucu da var. O havuçta Trump'ın Türkiye-Amerika arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkartma arzusu. Bunu teklif edeceği belirtiliyor haberlerde. Şimdi Amerika Türkiye dahil 13 ülkenin şirketlerini kara listeye almış ama bu ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları şeklinde belirtilirken içinde Fransa, İngiltere falan gibi ülkeler de var. İran, Ürdün gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler yanı sıra. Bu çok önemli değil. Ama Kongre'de Trump'ın, bir de tabii Başkan Trump her şeye karar veriyor ama Kongre ile de çalışmak durumunda, Kongre üyelerinin mektubu vardı Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi öncesinde. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Elliot Engel'ın öncülüğünde kaleme aldıkları. Burada tabii Erdoğan'ın Suriye'de yürüttüğü operasyon, kanlı operasyon, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. NATO ittifakı içinde derin farklılıklara sebebiyet veriyor. Sahada insani krize sebebiyet veriyor. Suriye Demokratik Güçleri üyelerini öldürdüler. Bir sürü insan göç etti. F-35 savaş uçağı programına tehdit teşkil etmesine rağmen S-400 hava savunma sistemleri alıp Amerika'nın patriotlarını reddettiler. Türk akımı boru hattıyla Rusya ile işbirliğini, enerji işbirliğini derinleştiriyorlar. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yapıyorlar. Bizim çıkarlarımıza uygun değil. Ayrıca Türkiye'de demokrasi kalmadı. Sistematik olarak Türkiye geri gidiyor. Amerikan Büyükelçiliği yerel çalışanları cezaevine tıkıldı. korkunçtur bu diye ifadeler kullanıp Amerika'yı ziyareti için Erdoğan'ın uygun bir zaman değil bu zaman, görüşmeyin diye bir çağrıları vardı. Ama Trump görüşüyor Cumhurbaşkanı Amerika'da. Amerika'daki hissiyatı, kongredeki hissiyatı aktarmak açısından bu mektup önemli. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları oldu. Amerika ile önceki konuşmaları sırasında Erdoğan ve Trump'ın ortak kaygıları gidermek için isteklerini dile getirdiler diyor Fahrettin Altun. Her ikisi de güçlü bir Türk-Amerikan işbirliğinin değerini kabul ediyor. Yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız mesajı vermiş kendisi. Bu sayfa açılabilecek mi? Tarafların pozisyonları bu kadar birbirine zıtken herkesin merak ettiği mesele bu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'ın son mesajları da aynı şekilde demin aktardığım gibi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerine ve aynı zamanda da F-35 savaş uçaklarını aynı anda sahip olamayacağını söyledi Esper, tekrarladı. İkinci mektubu bilmiyorum ama dedi böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmez diye de mektubun aslında bir şekilde varlığına işaret eden bir beyanatı var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, son görüşmemizde kendisini net olarak ifade ettim dedi. Ve Kaatsa bu hasımlarla mücadele yaptırımlarının uygulanmasını devreye sokacaklarını belirtti. Hindistan'ın da bir S-400 meselesi vardı. Ülkeden ülkeye değişir diye de eklemiş. Şimdi böyle bir durum var. New York Times gazetesi Berat Albayrak, Mehmet Ali Yalçın da Aydın Doğan'ın damadı olan iş adamı ve Jared Kushner, Trump'ın damadı. Damatlar diplomasisi, yeni nesil bir iletişim hattı oluşturulduğunu, adeta bir ahbap çavuş ilişkisi kurulduğu iki devlet arasında ve bu damatların temaslarıyla bu Beyaz Saray meseleleri, ziyaret meselelerinin söz konusu olduğu gibi bir haber kaleme almış. Oval Ofisi ziyaret etmişti Berat Albayrak Nisan'da. Bunun da bu üçlü üç damadın arasındaki ilişkiden kaynaklandığı yazılıyor. Böyle bir Amerikan kamuoyunda ve haberleri size aktarmış oldum. Durum bu. Bir de bir Amerikalı senatör Van Hollen utanç verici bir ödüllendirme demiş Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet edilmesi ile ilgili Twitter'dan. Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırdı. General Mazlum'a suikast yapmak istediğini söyledi. IŞİD'e karşı mücadelemizi aksattı. İnsan hakları ihlallerini uzaktan izledi. Ödüllendirmeyi seçmesi Trump'ın utanç verici. Cumhuriyetçi meslektaşlarım niye sessiz diye demokrat senatör bu konuşmuş. Bir de John Bolton, Trump'ın görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı, özel bir toplantıda yaptığı konuşma sızmış. 6 ayrı isim doğruluyor bu konuşmayı. NBC News'a aktarmışlar. Türkiye'ye dair şahsi, kişisel ve mali çıkarları yönlendiriyor Trump'ın politikalarını demiş John Bolton. Yani Amerikan devleti değil, şahsi çıkarları. Trump tabi başkan olduğunda 2016'da seçimi kazandığında 10 milyar dolarlık geliri olan 500 şirketten oluşan Trump Organization'ı devretmişti bir vakfa. Ama her an geri de alabilir. 2012'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 2012'de Trump Towers'ı İstanbul'da açmıştı. Dolayısıyla mali ilişkilerden bahsediliyor. Trump'ın yani bu işi aslında tam da görüşme öncesi sızdırılması enteresan tabii bu Bolton'un konuşmasının. Şahsi sebeplerle bu işleri, Türkiye ile ilişkileri dizayn ettiği ne ileri sürmüş John Bolton. Aynı zamanda bir de Amerika'yı eğer bir daha seçilirse, ikinci kez seçilirse Donald Trump 2020'de NATO'dan ve diğer uluslararası ittifaklardan dahi çıkartabilecek politikalar, tecrit politikaları izleyebileceğini söylemiş John Bolton. Bu da enteresan. Bir yandan kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'ın liberallere göz kırptığını, liberal yargıçlara atayabileceğini falan da söylemiş ve dinleyiciler şok olmuş NBC News'un aktardığına göre. Ama John Bolton asıl endişe kaynağı Erdoğan diye de eklemiş. Böyle bir durum var. Şimdi Trump'ın azil soruşturması başlıyor. Onu aktarmak lazım. Bugün başlıyor Amerika'da. Tabii saat farkı var. Kiev Büyükelçisi Amerika'nın 2006 ile 9 yıllar arasında William Taylor konuşacak. George Kent ifade verecek. Kapalı oturumlar yapılmıştı bugüne kadar aslında ama bu açık oturumların başlaması. Gelecek hafta da Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcıları dahil olmak üzere eski Ukrayna özel temsilcisi Trump'ın Kurt Volker gibi isimler olmak üzere pek çok isim konuşacaklar Aziz soruşturması. Ukrayna'da Ukrayna'nın yeni lideri Zelenski'ye Temmuz'da rakibi, Amerika'daki siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki karanlık işlerini soruşturmasını istemişti telefon konuşmasında. Ama öncesinde 400 milyon dolarlık bir askeri mali yardımı askıya aldırdığı için hani bir tehdit şantaj olarak kullandı diye değerlendiriliyor bu azil meselesi. Trump ne yapıyor? İşte IŞİD'in yeni liderini biliyoruz. Bağdadi'yi öldürdük, şimdi diğerlerini de öldüreceğiz. Bu El Kureyşi geçmişti Bağdadi öldürüldükten sonra, ya da Amerika'nın açıklamasına göre demek lazım herhalde, tam da bilemiyoruz ama bunu hani ne kadar iyi terörle mücadele ediyoruz, bakın öbür yerine seçilen lideri de biliyoruz, onu da öldürürüz gibi daha çok Amerikan başkanlık seçimleri için malzeme olarak kullanmış. Kızı Ivanka ise onu Abraham Lincoln'le benzetmiş. Çok enteresan, hiç tarih de bilmez ki bu Amerikalılar gerçekten. Tabii Abraham Lincoln önemli bir kişilik Amerika için. 1863'te köleliğin kaldırılmasına ön ayak olan Amerikan başkanı, serbest bırakma beyannamesini imzalayan isim. İkinci kez seçildiğinde 65'te birkaç ay sonra suikastle öldürülmüştü. Amerikan tarihinde çok önemli bir başkan. Trump'la ne gibi bir bağlantısı var derseniz ben bilmiyorum ama Ivanka kendi kabinesi eski siyasi rakipleriyle çevriliydi. Tarihin tekerrür etme eğiliminde olduğunu söyleyebilirim gibi acayip bir değerlendirme yapmış. Evet. Evet. Hem Bolivya hem de Cumhurbaşkanı'nın temasları biraz uzun yer kapladı ama çok detaylar vardı size aktarmam gereken. Suriye'den başlıklara bakalım. Şimdi de Amerika Suriye'de kaç asker bırakacağından karar veremiyor mu? Hani önce 900 bin dediler, sonra 500-600 dediler, bir türlü karar veremiyorlar hakikaten. Bu sefer Genelkurmay Başkanı Mark Milley konuşmuş, 500 ile 600 asker kalacağını belirtmiş. Pardon, o konuşmuştu. Savunma Bakanı henüz karar almadık demiş. Pardon, yanlış söylemişim size. Beşinci ortak devriyeyi Rusya ve Türkiye gerçekleştirdi. Soçi mutabakatı gereği Kobani'nin birkaç kilometre kuzeyinde başlamış. Savunma Bakanlığı'nın da açıklamaları var. Ortak devriyelerin devam ettiği yolunda. Cumhurbaşkanı bu mutabakat işlemiyor diyor ama Milli Savunma Bakanlığı dümdüz açıklamalar yapıyor. Onu belirtmek lazım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Paris Barış Forumu'ndaki konuşmaları var. Özellikle Amerika'ya yönelik mesajlar, Amerika'nın Suriye'nin doğusunda petrol yataklarını kontrol etmek ve bu bölgeyi kopartmak, orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla bir devlet kurmak istediğini söylemiş Sergey Lavrov. Kürt güçler eliyle yerel yönetim kurması için büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor Amerikalılar demiş. Yeniden yatırım yapılması, Suriye'nin yeniden inşası için bunu yasakladı. Yaptırım uyguluyor çünkü biliyorsunuz Amerikalılar Suriye hükümetine. Lavrov Şam ve Suriye hükümeti ve Kürtler arasında diyalog kurulmasını gerektiğini söylemiş ama Kürtler de biraz tutarlı olmalılar demiş. Krizin başında Amerika'nın desteğiyle hareket edebileceklerine karar verdiler. Rojava Federasyonu kurulduğunu açıkladılar. Onların kararıydı bu ama Amerika onlara olan ilgisini sona erdirdi. Şimdi ondan sonra geldiler, bizden yardım istediler Şam'la diyalog kurulsun diye. Sonra Amerika vazgeçip petrol yataklarını kontrol etmek için harekete geçince yeniden diyalogdan vazgeçti Kürtler. Yani Kürtler böyle bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya demeye çalışmış, getirmiş. Tutarlı olmak gerekiyor demiş. Çözüm sürecinde elbette demiş, tüm Kürtlerin hakları gözetilmeli, tüm etnik grupların demiş. Elbette Anayasa Komitesi'nde temsil ediliyorlar ama PKK temsil edilmiyor demiş. Rakip grupların, başka Kürtlerin de bu Anayasa Komitesi'nde olduğunu söylemiş. Başka mesajları da var. 2013'te Amerika ile anlaşmaya çok yaklaşmıştık diye biraz daha tarihi kazı niteliğinde artık 2013 ile 2019, 6 sene öncesinden bahsediyor. Başka espriler yapmış. 2020 başkanlık seçimleri Amerika'da, biz meseleyi çözeriz merak etmeyin diye Rusya Gate'e herhalde atıf yapmış. Nasıl hazırlanıyor diye soru gelince kendisine, Robert Mueller 2 yıl soruşturma yürüttü ama Trump'ın kazanmasında Rusya'nın parmağı olduğuna dair bir şey ispatlayamadı. Rus hackerları suçlamıştı. Bolivya'da olanlarla ilgili de bizim adımız anılmıyor, çok şaşırtıcı demiş. Yani nerede bir şey olsa Rusya'nın ismini anıyorlar demiş Sergey Lavrov. Espri yapmış üst üste. Efendim, Türkiye IŞİD'lerin iadesini başlatmıştı. Dün aktarmıştım size. Danimarka, Almanya vesaire. Bu işler hakikaten daha da karışacak, derinleşecek. Ayrıca bu konuya el atmak gerekiyor. Avrupa'dan çağrı geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas detaylı bilgileri paylaşsın Türk makamları bizimle dedi. İade kararı nedeniyle Türkiye'yi eleştiren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn var bu arada. Macaristan Dışişleri Bakanı demiş ki Türkiye'de 4 milyon mülteci var, iyi geçinmek zorundayız, yoksa onları bizim üstümüze bırakır mahvoluruz demiş. Kapılar açılırsa ilk olarak Macaristan sınırına dayanacaklar demiş. Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Türkiye IŞİD'lerine yapacağına kendisi karar verecek demiş. Hollandalı IŞİD'liler var tabii, onların da iade süreçleri var. Kadın ve çocukları almaya karar vermişti yargı kararıyla. Süleyman Soylu'nun açıklamaları, evet, IŞİD'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladıklarını belirtiyor ve aynı zamanda gözetimleri altındaki isimleri de göndermeye devam edeceklerini söylüyor. Kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor diye de eklemiş Süleyman Soylu. Avrupa'ya IŞİD'li gönderme taktiği artık devreye girmiş durumda. Bu arada Almanya'da saldırı hazırlığında ikisi Türkiye, biri Makedonya vatandaşı, 3 IŞİD'liyi gözaltına almışlar. Almanya'nın Avrupalıların bu konuda hakikaten başları derde girebilir. Yani öyle ona işaret ediyor bu gelişmeler. Evet. Amerikan Başkanı Donald Trump New York Ekonomi Kulübü'nde AB ve Çin'e yönelik eleştiriler, ticari engellerin birçok yönden Çin'den daha kötü olduğunu söylemiş. AB'ninkilerin, daha doğrusu Çin ise anlaşma yapmak için ölüyor demiş. Anlaşma yapmak için ölüyorlar. Anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakın da olabilir diye konuşmuş kendisi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları temsilcisi Federica Mogherini ise savunma alanında artık kendimizi geliştirmemiz lazım. Gerekirse tek başına hareket edebilir hale gelmemiz gerekiyor demiş. Evet, NATO tartışmaları çerçevesinde hakikaten bu da önemli. Çünkü Trump başta olduğu sürece, Amerika'nın başında olduğu sürece buradaki çatlağı kaldırmak çok da mümkün olmuyor transatlantik ilişkileri bağlamında. Efendim, vaktimi hakikaten çok çabuk doldurdum. Birkaç başlık daha aktarıp şarkıya pas atacağım. Irak'ta yerel seçimler Nisan 2020'de yapılacaktı ama belirsiz bir tarihe ertelenmiş ki erken seçim yapılması Irak'taki Ekim ayı boyunca devam eden protesto gösterileri, 319 ölü, 15 bin yaralı var. Erken seçim düzenlenmesi yolunda adımlar atılmaya çalışılıyor. İran'da Hasan Ruhani 1979'daki İslam devriminden bu yana en ağır günleri yaşadıklarını söylemiş. Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık demiş. İçeriye mesajlar bunlar. İçeride muhafazakar kanat hareket halinde İran'da. Onları dizginlemeye yönelik mesajları yoğunlaşıyor Hasan Ruhani'nin. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da ülkedeki krizi, ekonomik kriz ve siyasi gerilim ve sokaklarda kitlesel hareketler yoğunlaşmış durumda. Krizi çözmeye yönelik reformları hayata geçirecek yeni hükümetin yakında kurulacağını söylemiş kendisi. Yabancı temsilcilerle de temaslarda bulunduğunu belirtmiş. İsrail ise roket saldırıları nedeniyle Gazze sınırından itibaren 80 kilometrelik bir alanda olağanüstü hal ilan etmiş. Kendileri Gazze'ye operasyon düzenlemişlerdi. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadını ileri gelen komutanlarından Beha Ebul Ata'nın bulunduğu eve saldırmışlardı. Eşiyle birlikte 7 Filistinli ölmüş, 45'i yaralanmıştı. Şimdi de kendilerini güvenceye almaya çalışıyorlar. Evet, Avrupa'dan size aktaracağım. İspanya'da sol partiler birleştiler, anlaştılar. Sol koalisyon hükümeti kurmaya çalıştılar seçimlerin ardından. Pazar günkü seçimlerin ardından 170 milletvekili sayısına ulaşıldı ama 6 eksik kuramadılar. Yani başaramadılar bir türlü. İspanya'da böyle bir gelişme söz konusu. Evet, bir ara vereceğiz şimdi Pink Floyd'dan. Nobody Home'u dinleyelim. Az sonra Burak Çop'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Okay.
Book with my poems in. Got a bag, a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the swollen hand blues. I got 13 channels of shit TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. Telephone to you. There'll be nobody home. I got the obligatory Hendrix pen and the inevitable pinhole buzz. All down the front of my favorite set. Silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. And I got a strong urge to fly. But I got nowhere to fly to. Fly to.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent Burak Cop var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Burak Bey, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 4 saat, 3,5 saat sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüşmesi olacak. Kapsamlı hem baş başa hem heyetler arası görüşmeler. Şimdi henüz görüşme bitmediği, açıklama gelmediği için tam o konunun üzerinden tümüyle geçemiyoruz. Ama hakikaten Türk-Amerikan ilişkileri, gerek Türk-Amerikan ilişkileri, gerek Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, gerek NATO çerçevesindeki ilişkiler ki bunlar Washington'daki görüşmenin temel unsurları aslında, çok ciddi sıkıntılar var. Pozisyonların çok ciddi birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Rusya'dan alınan savunma sistemlerinden tutalım da F-35 programına, Suriye'deki Türkiye operasyonuna verilen tepkilere. Ama Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'da da farklı bir cephe görüyoruz. Aslında Avrupa'da da öyle bir durum var. Berlin Duvarı'nın çöküşünün 30. yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çıkıp işte NATO'da beyin ölümü yaşanıyor diyor. Ve dedikten sonra bunun altını doldururken saptamalarından bir tanesi de Türkiye'nin yarattığı kriz oluyor. Şimdi bütün parçalar birbirini tamamlayıcı nitelikte. Dolayısıyla hepsinin ışığında hakikaten durum nedir? Yani Türkiye'nin Batı bloğu içerisindeki varlığı ile alakalı bir takım başlıklar var. Sadece Türkiye'den de kaynaklanmıyor gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu geldiğimiz noktayı?
Gelinen nokta gerçekten de Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin Batı'yla, yani hem Avrupa Birliği ile Batı Avrupa ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile içine girmiş olduğu en sıkıntılı dönemlerden biri.
Evet.
Her ne kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisi ABD ile yaşadığı tansiyon kadar gerilimli bir noktada bulunmasa da Macron'un da belirttiği gibi Türkiye'nin dış politikadaki yönelimleri NATO'nun anlamını sorgulatacak bir noktaya kadar varmış durumda. Ama tabii ki bu özellikle de mülteci konusundaki işbirliği anlaşmasının halen masada olması, yani ortadan kalkmamış olması, her ne kadar o da zedelenmiş olmakla beraber Türkiye ve Avrupa Birliği'ni hala biraz birbirine bağlı tutuyor. Fakat ABD cephesine baktığımız zaman bunu görebildiğim Ceyda Hanım, özellikle de Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihine baktığımızda Kıbrıs Harekatı ve Haşhaş Ekimi serbest bırakılmasından sonra yaşanan bu 70'lerin ikinci yarısındaki türbülanslı, gerilimli dönemden bile daha gerilimli bir noktada olunduğu ve ilişkilerin tabii ki kopma noktasına gelmesi söz konusu olamaz ama son derece gerildiği ve bilhassa da Türkiye'nin ABD'deki müesses nizamla, yani State Department, Dışişleri Bakanlığı'ndan tutun Pentagon'a kadar, CIA'ya kadar pek çoğunun gözünde artık neredeyse gözden çıkarılma noktasına geldiğini görüyoruz. Uzun yıllardır Türk-Amerikan ilişkilerini izleyen gözlemcilerin, tecrübeli gözlemcilerin hepsinin ortaklaştığı bir tespit var. Herkes bunu söylüyor. O da şu ki artık bugüne kadar her ne kadar Erdoğan hükümetiyle ABD arasındaki sorunlardan ötürü Erdoğan'a yönelik bir takım şerhler konulmuş olsa da artık iş noktasına gelmiş durumda. Yani Erdoğan'dan ötürü Türkiye'yi bile gözden çıkarmanın tartışıldığı bir noktaya geliyoruz ve Erdoğan karşıtlığının Amerika'da Amerika'nın siyasetini gerçekten belirleyecek bir noktaya vardı. Yani bu geçmişte bunun çok fazla örneği yok.
Evet.
Hani yine 70'lerden bir örnek verdik. Hani Ecevit de bir dönem Amerikan müesses nizamının üzerine çarpı attığı bir isimdi. Fakat hiçbir zaman hani bir bugün günümüzde Erdoğan'a karşı olan, Erdoğan'a yönelik olan karşıtlığın bir benzeri ne Ecevit ne de herhangi bir başka Türk liderine yönelik söz konusu olmamıştı. Bu açıdan da benzersiz bir dönemden geçiyoruz.
Evet, kesinlikle öyle. Fakat şöyle de bir fark var. Amerika'daki durum biraz değişik herhalde demek lazım. Çünkü müesses nizam dediğimiz işte Pentagon'un, CIA'si, Kongresi belki.
Tabii
Trump'ın
Kongre'de
politikalarını şekillendirirken hep bir ağızdan hakikaten Erdoğan yönetimine karşı tepkilerini dile getiriyorlar. En son mektup da yayınladılar daveti geri çekmesi için. Ama Trump farklı davranıyor. Bugün New York Times'ta da damatların bir ahbap çavuş ilişkisi şekline döküldüğü Berat Albayrak, Jared Kushner ve buna bir de Aydın Doğan'ın damadını da ekleyerek bir analiz yapmışlar. Çok çok dikkatimi çekti benim. Erdoğan ve Trump arasında şahsi ilişkiler. John Bolton'ın yine eski danışmanı, kovduğu danışmanının mali ilişkiler. Şirketlerini devretmiş olabilir ama aileye, vakfa devretti. Amerikan devletinin politikasını Trump'ın şahsilikleri belirliyor şeklinde bir takım demeçleri
ama işte
var.
Yani tam da belirleyemiyor Ceyda Hanım. Yani en basitinden işte Suriye'den çekileceğiz diye bir karar aldı. Bu kararı duyurdu Trump. Twitter'dan duyurdu. Fakat sonradan işte Pentagon'un baskısıyla, müesses nizamın diyelim baskısıyla pek çok da kongre ayağa kalktı. Şimdi o konuda da bir kısmen çark etme noktasına geldi Trump. Yani bir miktar asker bırakacağız, petrol alanlarını koruyacağız diye. Yani şimdi şöyle bir şey var. Trump'ın ve Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı birbirlerine çok yakın, çok benziyorlar. İdeolojik olarak da bir yakınlık var. Hepimizin uzun zamandır konuşa geldiği dünyadaki otoriter popülist yükselişin örneklerini teşkil eden iki lider. Fakat söz gelimi Erdoğan'ın Türkiye'de devlete hakim olması, Türkiye'de devletin dış politikasını belirlemedeki sınırsız gücünün bir benzeri Trump'ta söz konusu değil. Trump kongrenin basıncı altında. Her ne kadar işte bu mesela Erdoğan'ın ailesinin mal varlığını da ilgilendiren yaptırım tasarısını Senato'nun çoğunluk lideri, Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell'a askıya aldırmayı başarsa da Trump yapamadığı, yapamayacağı şeyler de var.
Evet.
En basitinden mesela işte Halkbank'la alakalı açılan dava var. Şimdi Türkiye'deki alelade bir iktidar destekçisinin pek hafsalası almaz bunu, ama gerçekten mesela Amerikan mahkemesinde Halkbank ile ilgili bir davanın gidişatına Trump'ın istese de müdahale etme şansı yok. Çünkü orada gerçekten yargının işte belli oranda bir bağımsızlığı var.
Evet.
Dolayısıyla bu damatlar üzerinden ve Trump'la Erdoğan'ın şahsi yakınlığı üzerinden yürütülmeye çalışılan bir dış politikanın, hele de bir de Trump'la ilgili de bu azil yani impeachment sürecinin de devam etmekte olduğunu göz önüne alırsak, sürdürülebilirliğinin garantisi yok, devam edebilmesinin garantisi yok. Zaten Trump da son derece istikrarsız, öngörülemez ve dengesiz bir lider.
Evet. Peki ona göre, ona güvenilerek bir şey yapmamak gerekiyor diyorsunuz. Şimdi ikinci bir mektuptan bahsediliyor. Trump'ın yolladığı ve kimse de yalanlamamış görebildiğim kadarıyla. Adeta bir res. S-400'leri çıkartmayın, kurmayın. F-35 programına o şekilde dönersiniz. Suriye'de bizim istediğimiz gibi davranın. Rusya ile enerji kaynakları bağımlılığından tutun da işte ilişkileri güçlendirme yönündeki adımların bir şekilde geriye alınmasına uzanan ve 100 milyar dolara bunun sopalarında havucu da 100 milyar dolar ticaret hacmini arttırmayı vurgulayan, aksi halde de yaptırımları devreye sokmak durumunda kalırım. Aslında Trump'ın belki sizin dediğiniz gibi tek başına hareket edemediği için, ya gel benim istediğim gibi davran ki ben bu şeyi yapmayayım, yoksa aksi takdirde mecburen yaptırım uygulayacağım, mecburen bunları yapacağım diyeceği söyleniyor Trump'ın. Hatta ve hatta danışman, ulusal güvenlik danışmanı O'Brien çok açık bir biçimde söyleyecek dedi. Fakat Türkiye tarafında bir iyimserlik var. Cumhurbaşkanının hiçbir endişesi olmadığı mesela sızdırıldı bir şekilde. Trump'ı ikna edeceğini düşündüğü. Fahrettin Altun'un en son iletişim başkanının Amerika ile yeni sayfayı açmaya, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız demek. Yani neden kaynaklanıyor bu? Yani bu kadar ortada pozisyonlar taban tabana zıtken nasıl bu kadar iyimser olabiliyorlar?
Bunların sızdırılması, iyimser bir havanın hakim olduğuna dair bir izinin verilmesi siyasetin, diplomasinin bir başka alanı. Hı hı. Yani bu diplomasinin bir parçası. Yoksa ben Türk tarafının hiç de rahat olduğunu düşünmüyorum. Hı. Bakın Fahrettin Altun'un bir açıklamasından bahsettiniz. Başka bir açıklamasında S-400'ler konusunda ABD'li bir ortak noktaya, uzlaşma noktasına varabiliriz anlamına gelen bir tweet'i de var. Yani bu, evet, da tabii yine şeyin parçası, müzakerenin, siyasal, evet, pazarlık sürecinin parçası, ama şunu dikkat çekmek isterim. S-400 füzeleri Türkiye'nin, AKP hükümetinin elindeki bir dış politika kozu gibiyken, şimdi kozdan ziyade bir yüke dönüşmüş durumda. Yani bir koz olarak kullanıp, hani madem işte siz PYD'ye, YPG'ye destek veriyorsunuz, o zaman biz de işte NATO'nun savunma teknolojisinin dışına çıkarız gibi bir noktadan hareket edilirken, şimdi neredeyse hani bazı kazanımlar elde etmek için, bazı böyle küçük çaplı kazanımlar elde etmek için elden çıkartılmasının bile konuşulabileceği bir noktaya gelmiş durumda. Mesela bu bir dış politik başarısızlık. Yani koz olarak başladığınız bir şey sizin sırtınıza yüke dönüştüyse, bu demek ki pazarlık masasında tam doğru stratejiyi kuramamış olduğunuzu
Peki,
gösterir.
Peki şunu sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi Macron'un da işte açıklaması, beyin ölümü, işte Türkiye faktörü, Türkiye krizi gibi saptamaları var. Demek ki yani Türkiye'nin bu izlediği politikalar gerçekten ciddi bir problem yaratıyor karşı tarafta. Öyle gözüküyor. Peki Tayyip Erdoğan Amerika'yı ve tek başına bir şey yapamayacak olan Trump'ı ve diğerlerini, müesses nizamı küstürmeyi göze alabilir mi sizce?
Şimdi şu var, bu tamamen gene elinizdeki kozlar ve karşı tarafın elindeki kozları masaya yatırarak cevap verebileceğimiz.
Artık daha koz açılacak koz kaldı mı?
Şimdi onu diyeceğim yani. Onu diyeceğim. Hani Türkiye'nin elindeki kozlar nelerdi? İşte mesela Suriye'ye girelim ben falan. İşte girildi, evet, girildi. Kısa sürdü o Barış Pınar Harekatı falan. Yani Türk tarafının gerçekten elinin pek güçlü olmadığını tespit etmek lazım. Bu aşamada ne koparabilir Türkiye Trump'tan? Mesela yani biz tamam YPG'ye destek vermeyi keseceğiz gibi bir söz alabilir mi zannetmiyorum. Çünkü ABD'nin YPG ile girdiği işbirliği ve YPG'den beklentileri, bugüne kadar yaptıkları biraz daha uzun vadeli bir stratejik işbirliği görüntüsü izlenimi uyandırıyor bende. Ve orada Amerikan müesses nizamı, özellikle de Pentagon çok ağırlığını koyuyor. Fakat tabii Macron'un konuşmasında NATO'nun geleceğine dair de ne olup biteceğine dair birkaç dakikalık süremiz varsa ona yönelik de birkaç değerlendirme yapmak isterim. Şimdi bu NATO tabii hiçbir zaman her şeyin sütleman olduğu çok homojen bir yapıda olmadı. Yani mesela 1960'lı yılların soğuk savaş koşullarının biraz daha yumuşadığı, gevşediği bir ortamda Fransa gene bir bağımsız NATO'dan bağımsızlaşma çabasıyla askeri kanadından ayrılmıştı 1966'da, fakat 43 yıl geçti, 2009'da geri döndü. Şimdi mesela Fransa'nın bu NATO'ya yaklaşmaları, uzaklaşmaları bize aslında NATO'nun izlediği seyri anlatıyor. Özellikle de Amerika'da Obama gibi, Clinton gibi demokrat liderler döneminde ABD'nin NATO müttefikleri daha yakın bir işbirliği içinde olduğunu, NATO'yu önemsediğini ve daha ortak karar almaya yönelik bir eğilim izlediğini görüyoruz. O dönemlerde Avrupa ülkeleriyle ABD'nin NATO ortaklığında buluştuğu pek çok da başarılı operasyon da gerçekleşti. Yani işte Bosna'da, Kosova'da, pek çok yerde, Afganistan'da işbirliği yapıldı. Buna karşılık işte George W. Bush'a baktığımızda, Donald Trump'a baktığımızda cumhuriyetçi liderlerin biraz daha kafalarına göre, deyim yerindeyse kafalarına göre takılacakları, tek taraflı davranmak isteyecekleri politikalar güttüklerini görüyoruz. Tabii George W. Bush'la Trump'ı karşılaştırmak yine zor. Çünkü Bush her şeye rağmen hani NATO çerçevesinden çok çıkma eğiliminde değildi. Irak konusunda ters düşmek haricinde. Trump'ın tabii bambaşka bir yaklaşımı var. NATO'yu anlamsızlaşmış görüyor, yük olarak görüyor.
NATO'nun lafınızı balla kestim. Tabii, John Bolton'un da bir toplantıda, kapalı toplantı ama 6 kişi birden doğrulamış, NBC'de haberi çıktı. Eski danışmanı, kovduğu danışmanı John Bolton demiş ki Trump demiş ikinci kez seçilirse eğer Amerika'yı tamamen izolasyonist bir cepheye çekip NATO'dan bile çıkartabilir demiş. Olabilir mi?
Evet, yani bu şaşırtıcı değil. Yani evet. Trump'ın eğilimi o yönde. Aslında çok paradoksal bir şey. Böyle daha bizim işte Türk kamuoyunda, 3. dünya ülkelerinde böyle sempatiyle bakılan Obama, Clinton gibi insanlar aslında Amerika'nın daha emperyalist ve yayılmacı ve militarist hatta politikalar gütmelerini beraberinde getirirken George W. Bush istisnasını kenara koyarak söyleyeyim, bir cumhuriyetçi olarak Trump'ın epey izolasyonist bir eğilimde olduğunu görüyoruz. Yani olay Türkiye'yi de aşan bir şey Ceyda Hanım. Bakın şimdi Avrupa'da demir çelik sanayisi Avrupa'nın en önemli sanayi kollarından biri, başında geliyor. 320 bin insan istihdam ediliyor Avrupa ülkelerindeki demir çelik sanayinde. Şimdi geçen yıl Trump açıkladı, dedi ki biz, dedi, ithal çelik ve alüminyumda Avrupa'ya ek gümrük vergileri yükleyeceğiz dedi. Yani bunun yanı sıra işte NATO'ya borcunuz var, ödeyin artık borcunuzu, biz yıllarca sizi sırtımıza taşıdık anlamına gelen sözleri oldu. Buna karşılık Avrupa Birliği ülkelerinin de ABD'nin hoşuna gitmeyecek adımlar attığını görüyoruz. Mesela Rusya'yla enerji anlaşmaları yapıyor AB ülkeleri ve mesela çok sembolik önemine istinaden söyleyeyim, bu futbol severlerin takip ettiği Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin başlıca sponsoru Rus devlet enerji tekeli Gazprom. Evet. İran konusunda bir ayrışma söz konusu. Dolayısıyla hani Avrupa ile AB ile, özellikle Almanya Fransa ikilisiyle ABD arasında gerçekten makasın açılmakta olduğunu görüyoruz. Ama bu sonsuza kadar böyle gitmek zorunda değil. Yani bir yeni bir Clinton vari, Obama vari bir iktidar döneminde dünyadaki bu otoriter popülist dalganın dinmesi halinde yeniden bir evlilik tazelemenin söz konusu olabileceği bir konjonktürde, her ne kadar şu anda öyle bir konjonktür görünmese de tekrardan işler değişebilir.
Evet. Hakikaten yani nereye gideceğini kestirmek zor ama biraz da Türkiye'deki hükümetin belki de bu uluslararası dengeleri okuyarak davrandığı yorumu da yapılabilir. Yani dengelere oynama
ama Ceydan, dengeleri kolluyorsanız o zaman taraflardan bazılarıyla veya en azından biriyle ilişkilerinizi sağlam tutarsınız. Şimdi Türkiye'nin ABD ile ilişkileri şey döneminden bile kötü, işte Kıbrıs Harekatı sonrasındakinden bile kötü. AB ile ciddi sorunlar var. Şimdi mesela S-400 konusunda bir geri adım atıldığını düşünün, bir taviz verildiğini düşünün. Türk-Rus ilişkileri ne hale gelecek? Yani herkesle kavgalı, herkesle buluştuğunuz zaman dengecilik değil, orada artık dengesizliğin yapısallaşması falan gibi bir politika söz konusu oluyor.
Peki Amerika'ya karşı hakikaten kararlı durabilir mi sizce Erdoğan?
Ben onu da düşündüm. Hatta yayından önce de düşündüm ne söyleyebilirim bu konuda diye. Ben Yani biz mesela tarihten örnek vereyim. Bu Kıbrıs'la ilişkili ambargonun sonrasında Türk siyaseti bu konuda sağlam durdu. Bedeller de ödendi. Ve hatta 70'lerin sonuna doğru silah ambargosunu kaldırdı ABD. Şimdi ben günümüzde mevcut yönetimin, iktidarın çeşitli kısıtlarından dolayı, çeşitli zayıflıklarından dolayı geçmişteki herhangi bir cumhuriyet hükümeti kadar, bir Ecevit'in, Demirel'in, hatta ne bileyim 90'lardaki Yılmaz Çiller hükümetleri, onlarınki kadar bile sağlam durabileceğini zannetmiyorum. Tabii işte şu anda bu senatoda askıya alınmış olan yaptırım tasarısı mesela, bu gündemden kalkabilirse bunu belki iktidar bir başarı olarak sunabilir. O noktada da Türkiye'de muhalefet partilerinin tavrına dikkat etmek lazım. Yani hayır, bu bir başarı değil. Erdoğan'ın ailesini de ilgilendiren bir konuda yaptırım tasarısı askıya alındı ama bakın Ermeni soykırımı geçti. Belki Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinden ötürü yine bir başka bir yaptırım tasarısı söz konusu olabilir. Ortada bir kazanım yok. Burada Türkiye'nin ulusal çıkarları veya Türkiye'nin bekasını ilgilendiren bir durumdan ziyade işte Türkiye'yi yönetenlerin ve onların çok yakınlarını belki ilgilendirecek bir konuda kazanım elde edilmiştir. Bunun ulusal çıkarlarla ilişkisi tartışmalıdır. Muhalefet öyle bir durumda seslendirebilir mi, seslendiremez mi? Onu da göreceğiz tabii.
Evet. Göreceğiz. Bakalım görüşmeden ne çıkacak? Bu akşam hepimiz Twitter başında olacağız. Sosyal medyadan takip edeceğiz açıklamaları vesaire. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz Burak. Çok teşekkürler.
Tabii, iyi yayınlar, sağ olun.
Evet, bakalım saat 8'de görüşme, Beyaz Saray'daki görüşme. Sonrasındaki gelişmeleri bize takip edeceğiz efendim. Sting Shaggy'den Don't Make Me Wait'le veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait now for love you.
You. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be, so don't make me wait.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.